Ayrım 19. Petelya'nın Dağları. 1. Kısım. Köle ordusu yine dağların arasındaydı. Fakat bu kez mevsim yazdı ve geri çekilinen yer Mutina geçitleri değil, Petelya'nın çalılar sarkan bayırlarla süslü dağlarıydı. O kupkuru havada solmuş bitkiler yürüyen kölelerin yorgun gözlerine ateş almış yanıyor gibi görünüyorlardı. Gide gide Kalabriya'ya inen, vadiler boyunca ilerleyen bu uzun dağınık yürüyüş kolunu tepelerinde dolanan leşçil kuşlar takip ediyordu. Köleler sürüklenen ayaklarla ve nefes nefese yürüyorlardı. Kuzeyliler yorgunluktan sendeliyor, dilleriyle kavrulmuş dudaklarını yalıyorlardı. Arkada Trakyalı lejyonu, Cermenler ve Galyalılardan arta kalan unsurların geri düşenlerini önüne katmış sürüyordu. Trakyalılar arada bir durup mızraklarına dayanıyor, sıcak yorgunu gözleriyle etraflarını saran dağları tarıyor, kendilerini olanca susuzluklarıyla üzerlerine atıp suyunu bitkin köpekler gibi dilleriyle yalaya yalaya içecekleri taze su pınarları arıyorlardı. Spartaküs hızla dağların önünde ıssız ıssız açılan içlerine doğru ilerlemeye devam ediyordu. Krassus'un habercileri önlerinden gitmiş, onların emirleri üzerine yerleşimciler ürünlerini yakmış, sürülerini uzaklara götürmüş, tahıl stoklarını yerin ve gübrelerin altına saklamışlardı. Öfkelenen köleler arkalarında alevler içindeki çiftliklerden oluşan ve Krassus'un onlarla sıcak temasa girmeden köleleri takip etmek için gönderdiği Quaestor Scrofas'a yol gösteren bir iz bırakıyorlardı. Kleon Trakyalı artçıların arkasından geliyordu. Castus ile Gannicus'un firar edişinden sonra bu görevi üstlenmişti. Artık gladyatörlerin yazmanı ve konsey temsilcisi değil, sadece ve aklına geldikçe dudakları alaycı bir biçimde büzüldüğü üzere özgür lejyonların bir hadım generaliydi. Onunla birlikte bu sıcağa iyi dayanan Bitinyalılarla Mısırlılar farklı cinsten atlara biniyorlardı. Bu hayvanlar İtalyot midillileri, Sisalpine Galya'nın iri yapılı atları ve 10 tane de hafif Arap atıydı. Ve hepsi şuradaki bir çarpışmada, buradaki bir akında veya oradaki bir yağma harekatında ele geçirilmişti. Arada bir durup dönüyor, batı yönündeki vadiler boyunca arkayı inceliyorlardı. Fakat Scrofas duygusuz ve ihtiyatlı bir komutandı. Onları yaz sıcağının gözüne ve Kalabriya kıtlığının ortasına sürerek köle artçılarının stadyumlarca arkasından geliyordu. Ve Kleon içinde bulundukları belalı durum karşısında alaycılığı artık yumuşamış halde Trakyalı'nın kendileri için ne planlar kurduğunu merak ediyor ve onun bu maceranın sonunu bilip bilmediğini düşünüyordu. İki kez Roma üzerine yürümeyi planlamış, iki kez de başarısız olmuştu. İkinci seferinde Galyalılarla Tötonların kaçışından sonra bile hala efendilerin şehrinin üzerine yürüyebilirlerdi. Kendisi ile Yahudi bunu yapması için ısrar etmişlerdi Spartaküs'e. Krassus'un kaçakları yutmasına izin verilebilir ve o onları yutarken özgür lejyonlar da Roma'nın üzerine çullanıp korunmasız şehri yutabilirdi. Fakat Spartaküs bunu reddetmişti. Kuzeyli halkından ne kadarını kurtarabilirse kurtaracağız. Onlar uzun süre bizim yanımızda savaştı. Böylece zoraki yürüyüşte ikinci göl savaşı mahalline gelmiş ve Spartaküs'ün vaat ettiği kurtarmayı gerçekleştirmişler, bu şekilde de Roma hedefine ihanet etmişlerdi. Sonra da ver elini Kalabriya'nın dağları. Ne tarafa? Nereye? İkinci kısım. Spartaküs öncülerine büyük terk edilmiş bir çiftliğin binalarının etrafında mola verdirdi. Başka zaman olsa civarda yüzlerce köle kanter içinde çalışıp Kalabriya buğday hasadını gerçekleştiriyor olurlardı. Kölelerin kondukları kulübeler paslı zincirleriyle yıkık ve bomboş halde duruyordu. Bir tanesi hariç. Onun içine bakan köleler çürümüş bir ceset gördüler. Açlıktan ölüme terk edilmiş bir köle. Belki orada unutulmuş, belki de kasten bırakılmış, vücutlarında kabarcık kabarcık su toplatan sıcağına katlanmışlardı. Fakat bütün bunlar her şeye rağmen bu çürüyen kulübelerde yaşamaktan, ayaklanma öncesindeki o kamçı darbeleri, umutsuzluk ve sırılsıklam nefret dolu hayattan daha iyiydi. Ve büyük köle liderinin içinde bir kez daha tutkulu bir önderlik ettiği köle ordusuyla özdeşlik duygusu yükseldi. onlarla bir olduğu, onların hayatlarında yaşadığı, onların yorgunluğuyla yorulduğu, onların umutlarıyla coştuğu duygusu. Onun planlarını tribünüsleri sorguluyordu. Asıl ordu hiç yapmıyordu bunu. Gannicus ya da Castus gibi kaçaklar, yalanlar ve süslü laflarla onları yanlış yöne yönlendirmediği sürece. Ve artık bunun nedenini bildiğine göre bütün kalbiyle inanıyordu. Yürüyüşlerinin ve planlarının hiçbiri sadece ona ait değildi. Onlar çok sayıda zihinde, Regine Seti'nin orada açlıktan kıvranan, soğuktan titreyen zenci kölenin, kanayan topuğuyla topallaya topallaya yürüyen Trakyalı çobanın, Trakyalı serfle zafer ve yenilmezlik uğruna tartışan, Bitinyalı taşıyıcının içlerinde yeşeren, belli belirsiz iradelerin ruhundan çıkıyorlardı. O çok sayıda insan adına çıkan bir sesten, sessizliğin sesinden başka bir şey değildi. Ve bu Kalabriya içlerine yürüyüşleri sırasında özgür lejyonların artık İtalya'yı asla fethedemeyeceğini açık bir biçimde tespit ederken de ordunun bulanık zihnine sözcülük eder gibi davrandığının farkındaydı. Galyalılarla Tötonlar bir kalıntı halindeydi. Diğerleri Orta Denizlerin adamlarıydı. Eğer Brindisium'a ulaşıp da iyi bir plan ve ani bir saldırıyla kenti ele geçirebilirlerse, belki onları İtalya'dan götürmeye yetecek kadar gemi bulabilirlerdi orada. Ve sonra perde kapandı, onun ötesini göremedi. O gece Kleon ve Gershom'la konuştu, üçü birlikte yemek yediler. Yemekte mısır ve oğlak eti vardı ve onlara hizmetçi Mella hizmet etti. Scrofas'tan hiçbir iz yoktu. Özgür lejyonların henüz yeterince yiyeceği vardı. Hava onların ateşlerinden yükselen dumanlardan maviye çalıyordu ve taze pis insan kokularıyla doluydu. Kleon diğer ikisine baktı. Sadece üçümüz sağ kaldık. Nola'daki kalabalık konsey toplantılarını hatırlıyor musunuz? Aslında kalabalık olmaları dışında pek az şey hatırlıyorum onlara dair. Lakin söylediklerimiz ve yaptıklarımız da giderek bulanıklaşıyor zaten. Bir süre derin düşüncelere daldı, sonra güldü. Aynen bu öykünün kölelerin ayaklanma öyküsü olarak anlatılacağı zamanlarda bulanık ve karmaşık bir hal alacağı gibi. Yürüyüşlerimizi karıştıracak, isimlerimizi unutacak ve Gannicus'u sadık bir kahraman, Gershom'u Marsala'dan gelen yoldan çıkmış bir Galyalı yapacaklar. Şairler ve hikaye yazıcılar yine de anlatacaklar onu. Belki her biri içine kendi aşklarını ve nefretlerini yerleştirerek, bizi de sadece onların gölgede kalan sakinleri haline getirerek. Anlattıkları öykülerde her şeyi bulandıracak, her şeyi karma karışık edecekler. Öykülerine köleleri ayağa kaldırdığımız o baharla başlamak dışında. Ve tüm geriye kalan bir rüya ya da bir yalan olacak.
''Beni bir Romalı yapmasınlar da'' dedi Gershom Ben Samballat. ''İstedikleri yalanı söyleyebilirler.''
Ardından Strategos onlara Brindisium'u ele geçirme planını anlattı ve Gershom sakalını tarayarak onayladı.
''Bu sana en baştan önerdiğim şey Spartacus ve sen şimdi öğüdümü tutuyorsun ve eskiden olsa kendi bilgeliğime vurgu yapıp senin bu konudaki eksikliğine tepeden bakarak keyfini çıkarırdım. Lakin...''
Kleon o küçümseyici karanlık gülümsemesiyle ona baktı. ''Lakin ne, Bitinyalı?''
''Lakin Strategos bu konuda haklıydı, İskityalı. Daha önce Roma'yı, tüm İtalya'yı fethedebilir, Spartaküs'ün kumandası altında efendileri alaşağı edip bir köle krallığı inşa edebilirdik. Ya da senin cumhuriyetini. Şu ne efendi ne de köle bulunan. Gel gör ki bir iblis bize karşıydı.''
Ne tanrılar vardır ne de iblisler, sadece sağı solu belli olmayan kader vardır.
Tek bir tanrı vardır dedi Gershom inançla, fakat o da sadece Yahudilerindir.
O zaman Spartacus garip bir söz etti, gözleri uzaktı. İnsanların içinde bir tanrı vardır ama bilinmeyen bir tanrı. Sonra bir süreliğine bir sessizlik çöktü üzerlerine, ta ki Trakyalı ortalığı hareketlendirene kadar. ''Şafak'la yola koyuluyoruz. Bitinyalıların durumu nasıl?''
''Oldukça kötü fakat yiyecekleri var.''
''Trakyalıların da var bir miktar. Ya senin Galyalıların, Kleon?'' Greg acılığı eskide kalan o çarpık gülümsemesiyle baktı. ''Bir hadımın kendilerine liderlik etmesinden şaşkın vaziyete ilerliyorlar. Sanırım onların isim koymakta aşırı nazik davrandıkları bir görevde başarısızım. Muhtemelen ana tanrıçayı dölleme. Bu gerçekleşmezse kadınları kısır kalacak.''
Gerşom homurdanarak doğruldu. Öyleyse onların tam da bir hadım tribünüse ihtiyacı var. Kadınları özgür lejyonların oluşturulduğu günden beri köpekler gibi yavruluyorlardı.
Ve Greg Galyalı saflarının oraya döndü ve üzerine ince bir pelerin örterek uzandı. Ve Galyalılar onu kendilerine lider bildiler. Zira efendiler tarafından erkekliği elinden alınacak biçimde sakatlansa da bilge bir adamdı o.
Kadeşli Gerşom lejyonuna yine çocuk yüklü Judith'in çadırına döndü. O geldiğinde kadın uyandı ve hafif kambur vaziyette gidip erkeğine şarap getirmek üzere kalktı. Fakat Gerşom onu oturttu ve içtiği şarabı onunla paylaştı. Ve karnındaki çocukla irileşmiş kadınına baktı. Kızgın, müşfik gözlerle.
''Dinlen kadın, zira yarın şafakla yola çıkıyoruz.''
Nereye olduğunu sordu kadın ve o hiçbir şey demedi. Sonra Judith şöyle dedi.
Judea'yı bir daha görebileceğimizi sanmıyorum Gerşom. Doğmamış çocuğumuzu da. Fakat yine de rahmimin senden meyveye durmasından memnunum. Seninle yan yana uzanıp yatmaktan memnunum. Öldüğümüzde tapınakta arkamızdan dua okuyacak bir erkek evlat olmasa da.
Sonra Gerşom onun yüzünden karnı yüklü bir kadının beklentilerini okudu ve hiçbir karşılık vermedi ve uyumaya çalıştı. Ve kadın onun yanına uzandı fakat uyumak için değil. Uzun süre Spartaküs'ün kampı üzerinde yankılanan gece kuşlarının çığlıklarını dinledi.
Gladyatörün gözü de uyku tutmamıştı ve yine tuhaf bir arzuya kapılarak yalnız başına dolanmaya çıktı. Zira İyalo, Lucania gölünün orada ölmüş ve kendine başka bir muhafız da seçmemişti. Ve daha önce kölelerin yattığı harabe halindeki kulübelerin arasından yürüdü. Ve diğer kölelerin yaşadığı tüm acıları ve tüm gözyaşlarını ve aşırılan bir anlık yabani rahatlığın tüm keyfini hissetti yüreğinde. Ve efendilere lanet okudu fakat nefret duymaksızın ve çiftlik evindeki odasına geri döndü ve hizmetçi Mella'yı kendisini bekler buldu orada. Petelya tepeleri arasında yürüyerek geçen bir günün ardından yorgun, esmer ve narin. Fakat şimdi ona aylardır ilk defa gören gözlerle bakan gladyatör onun artık çocukluktan çıktığını, birkaç yılda bir kadın haline geldiğini gördü. Yırtık tüniğinin altından genç kadının göğüslerinin tomurcukları, kırmızı ve tatlı öne doğru fırlamış, zarif boynu dolgunlaşıp yuvarlaklaşmıştı. Hazır bekleyen yüzünün etrafını saran saç bulutunu ve kendisine bakan kızın gözlerini gölgeleyen şaşkınlık bulutunu gördü. Kızı kendine doğru çekti. Bir şaşırma hıçkırığıyla birlikte geldi kız. Elleri yaz sıcağında tomurcuklanmış o bahar çiçeklerini, onun varışını bekleyen o kavisli arzu tomurcuklarını sararken özgür lejyonları unuttu gitti genç adam. Ve ufak tefek Julie hizmetçi yine hıçkırdı. Bedenine bir tanrının eli değmiş gibi ve Spartaküs alıp yatağına götürdü onu. Ve gözlerinden yaşlar boşandı kızın. Genç adamı öper ve onun pençelerinde delice bir sarhoşlukla ürperirken. Ve tüm gece orada yattı Tanrı yanı başında. Ve doyumu ve hazzın içinde eriyen acıyı ve öylece uykuya dalmayı bildi. Ve genç adamın başı onun göğsünde birlikte uyudular. Ta ki şafakla bu Sina sesi onları uyandırana kadar.
Üçüncü kısım. Fakat Skrofas hiç rahat huzur verme niyetinde değildi onlara. Temkinli bir kumandan olsa da ona öyle geliyordu ki bu dağların arasına çekiliş hızla bir bozguna dönüşmüştü. Köle ordusu iki kez çark etmiş üç çeyreklik bir çember kavisi çizerek tekrar Petelya tepelerinin çıkışına yaklaşmıştı. Avının paniğe kapılmış bir hayvan gibi davrandığına kanaat getiren Skrofas onun hemen peşinden takip ediyordu. Sıcak daha da beter bir hal aldı. O kadar ki Galyalılarla Tötonlar onun şiddetiyle yarı baygın bir vaziyete geldiler ya da yoldan öteye bir yere dağılıp Skrofas'ın velitesi tarafından doğranmaya başladılar. Fakat doğulu ve Afrikalı köleler şişmiş ve yorgun ayaklarına rağmen güneşin gülen yüzünden memnundular. Düzensiz sıralar halinde yürürken yüksek sesle uzun feryatlı şarkılar söylüyorlardı. Uzun yürüyüş kolları akşam sisinin içine dalıyordu. Spartaküs büyük beyaz aygırının dizginlerini çekip adamlarına bakıyor, onlar önünden geçerken yüreğinde yeni bir şefkat burkulmasıyla kölelerin sesine kulak veriyordu. Kleon'a da asla unutulamayacak bir şey gibi görünüyordu bu. Onlar köle ordusunun diğer mensupları Petelya dağları arasında iki kere dönüp geri geldiklerinin farkına varmamışlardı. Fakat hem Kleon hem de Gershon Ben Samballat bu durumu biliyorlardı. Ve şimdi nihayet bunun nedenini de öğrenmişlerdi Spartaküs'ten. Scrofas bu nedenden tamamen habersizdi. Köle yürüyüşü her geçen gün daha da hızlanırken o da takibini hızlandırdı. Crassus hala Lucania'daydı. Arkadan daha yavaş bir biçimde geliyor ve gladyatörü sonunda köşeye kısırıp onunla hesaplaşmak üzere takviye kuvvet topluyordu. Fakat ya gladyatör dağlardan çıkıp Licinius'un kampını geçer ve son bir ümitsiz saldırıyla Roma'nın üzerine yüklenirse o zaman ne olacaktı? Bu düşünce Scrofas'ın dolgun sarı yanaklarını iri ter damlalarıyla süsledi. Süvarisini peşlerinden yetişip onlara saldırması için kölelerin üzerine gönderdi. Atlılar öğle sonrasının pırıl pırıl billur gibi havasında gözden kayboldular. Dağlar esintisiz yükseliyordu gökyüzünde, tek bir bulut yoktu. Yükselen toz lejyonerlerin sızlayan ayaklarının etrafında deniz köpüğü gibi oynaşıyordu. Bu sırada Spartaküs kuvvetlerinin Trakyalı lejyonu Romalı süvarisini tuzağa düşürerek adı sanı bilinmez dar bir geçidin gerisine sürüp dağıtmış, sonra geri gelerek bu geçitte garnizon kurup Scrofas'ın gelişini beklemeye başlamıştı. Spartaküs kendisi geride Bitinyalılar ile Galyalı ve Cermen kuvvetlerinden arta kalanlarla birlikte beklerken Gershom'u komutan olarak öne gönderdi. Yahudi geçidin kenarındaki kayalıkların üzerine öbek öbek büyük taşlar yığdırdı. Sonra Trakyalılara kayaların arasına yatmalarını emretti ve boru işaretini beklemeye başladı. Vakit öğleyi biraz geçerken Scrofas'la lejyonları Petelya dağlarının arasında uzanan o isimsiz alçak geçide ulaştılar. Geçidi tırmanmaya başladıklarında tüm etraflarını vahşi bir bağırtı sardı. Kölelerin gayrete getirme çığlığıydı bu. Libertas! Libertas! Özgürlük! Scrofas'ın atı binicisi üzerindeyken yuvarlanan bir kayanın çarpmasıyla öldü. Dağlar sanki ilerleyen Roma kuvvetlerinin üzerine kaya kusuyordu. Yuvarlanan taşların çıkardığı tozun arasından Yahudi kuvvetinin yarısını ileri sürdü. Hiçbir şey karşı koyamazdı bu saldırıya. Köle boruları Trakyalıları geri çekilmeye çağırdığında Romalıların yarısı dağılıp kaçmaya başlamıştı. Yine de kendine yeniden bir at bulan Scrofas bağıra çağıra lejyonerlerini yeniden sıraya soktu ve Sagittarius'ini ileri gönderip köleleri mevzilerinden sökmeye çalıştı. Fakat kayalar koruyordu onları. O zaman Scrofas yorgun 15. lejyonu sürdü köle mevzilerinin üzerine. İki kez saldırıya geçtiler fakat ikinci seferinde daha ölçülüydüler. Zira Scrofas'a dağın sağ yanını dolanan bir yol olduğu ve onun sayesinde kölelere arkadan saldırabilecekleri haberi gelmişti. Scrofas elindeki ikinci lejyonu bu görev için gönderdi. Gün akşama dönüyordu. Derken Trakyalıların pusuya yattığı geçidin arka tarafında vahşi bir bağırtı ve çatışma sesleri yükseldi. Scrofas'ın ikinci lejyonu vadide geçidin arkasında bekleyen gladyatörler tarafından tuzağa düşürülmüştü. Bu Gershon Ben Samballat'ın beklediği işaretti. Trakyalıları yerlerinden doğruldular ve dipdiri halde 15. lejyonun tereddüt yaşayan saflarına doğru hücuma geçtiler. Scrofas günün kaybedildiğini anladı ve tepeler boyunca kaçmaya başladı. Crassus'un kampına varana dek de durmadı. Dağların ardında bekleyen eyalet praetörünün kampına tüm gece boyu bozguna uğramış lejyonerleri gelip durdu dağınık gruplar halinde. O Spartaküs kuvvetlerinin faka bastırıldığı haberini almayı umuyordu. Fakat bunun yerine kölelerin bir çarpışmadan daha zaferle çıktıklarını, galiplerin kamplarını savaş alanına kurduklarını ve ölü Romalı atlarının etlerini midelerine indirdiklerini duydu. Ve bir kez daha bir korku dalgası kapladı Crassus'u. Bu gladyatör yenilmezdi. Onun dağlardan tekrar Roma üzerine yürümesi mümkündü. Crassus geri çekilme hazırlıkları yaptı. Aygır, 1. kısım. Aynı gece savaş alanının yanı başındaki kölelerin kampı boyunca o sıcak İtalya yazının ilk yağmur damlaları düşmeye başladı yere. Karanlıklar içinden gelen yumuşak bir fısıltı, hafif bir hışırtı, parlayan yarı şeffaf beyaz peçeler. Dudakları kupkuru köle ordusu onun gelişiyle birlikte hareketlendi. Yağmur öylesine hafifti ki yanan ateşleri azaltamadı bile. Adamlar ağızları açık vaziyette uzanıyor ve bedenlerini bu ılık yaz yağmurunun okşamalarına açıyorlardı. Ve yaralılar inleyerek uzatıyorlardı ellerini ona, yaz gecesinden kopup gelen bu yağmur çiseltisine. Ve tepeler canlandı ve ölmeye yüz tutmuş bitkiler kaldırdılar başlarını ve yeryüzü gayrete gelip taze kokular salmaya başladı. Yeni ve beklenmedik bir yaşamla canlanarak, yağmurlu karanlıkta uyanıp hareketlenerek. Ve hafif bir esinti geldi yağmurla beraber, onu alıp doğuya Scrofas'ın darmadağınık kaçtığı yöne doğru götürdü. Ve bu rüzgarla bir koku gelip kölelerin gırtlaklarına sarıldı. Öyle ki sarhoş gibi konuşmaya başladılar ve vahşi tuhaf kahkahalar kopardılar. Ve derin düşüncelere dalma anları çevik hareketlere, şarkılara, bağırıp çağırmaya ve büyük laflara bıraktı yerini. Efendilerin büyük ordusu geçitlerin ötesinde Roma'nın koruyucu kanatları altında yatıyordu. Efendiler mi? Kimdi efendi olan? Kimdi 2 yıldır bacaklarını ayırıp İtalya'nın üzerine bir tanrı gibi binen? Hangi ordu dayanabilmişti yılan alemlerinin saldırısı karşısında? Köleler ağlaşıyor ve salya sümük lanetler savuruyor, ölü atların etlerini koparıp yağmurlu gecenin içinden ışıksız doğuyu süzüyorlardı. Efendilermiş. Efendi olan kendileriydi. Onlar köleler. Cumhuriyet ordularını çarpışma çarpışma üstüne yenenler onlardı. Efendiler. Onlar Strategos kendilerine doğru döndüğünde tabanları yağlayanlardı. Ve delice bir gurur duygusu sardı köleleri ve artık dağların arasından ilerlememeye and içtiler. İtalya onlarındı. Onların gelip kendisini almasını bekliyordu. Ve kılıçlarını bilediler ve kuru dudaklarını yaladılar. Tüm tepeleri canlandıran hafif bir esinti okşuyordu yüzlerini. Ve köle ordusunun kadınları yüzlerinde aynı yağmuru, yüreklerinde aynı düşünceleri hissettiler erkekleriyle. Tüm yarım adayı ayaklarının altına alıp enine boyuna tepmişlerdi. O onlarındı, onların. Bitmez tükenmez yolların cefasını, meşakkatini çekerek elde etmişlerdi onu. Yaralanmaların, ölümlerin, doğumların cefasını, meşakkatini çekerek. Ayaklanmanın o karın savurduğu, güneşin kavurduğu kamplarında sürüyle çocuk doğmuştu. Efendiler, efendi olan onlardı. Paçavralar içinde ve aç karınla yürüyen efendiler. Ve emekleyerek dışarı çıkan, hevesli, küçük elleriyle yağmuru yakalamaya çalışan ve onun dokunuşlarıyla gülen çocuklarına baktılar. Ve öfkeli, ateşli gözlerini yaşartan bir şefkat duygusu sardı köle kadınlarını. Diğerleri, onlar kendilerinin özgür lejyonlar Roma'nın üzerine bindiğinde elde edecekleri güneş, güvenlik ve yurttaşlık ünvanı için katlandıklarına asla katlanamazlardı. Strategos'un yine geri çekileceği, dağların arasından ilerleyip bir limana, Brindisium'a gidecekleri ve burada bulacakları gemilerle İtalya'dan ayrılacakları söyleniyordu. Çekilmek ve fethetmiş oldukları bu toprağı terk ederek fethedilmemiş bir yere gitmek mi? Bazıları Brindisium'un adını dahi duymamıştı. Bir kısmı onun Mutina'dan bile uzak, dünyanın öteki ucunda bulunan büyük bir kent olduğunu sanıyordu. Ve onları saran öfkeyle gece boyu bir araya gelerek ve toplantılar yaparak Crassus'un doğu dağlarını aşağı getirdiği büyük orduya karşı bir nefret ve tiksinti birliği yarattılar. Tepeden tırnağa nefret ve korkusuzluktular. Kurtların peşinden sonunda karlı bir yola girmiş, yüreği bu hayvanlara karşı nefret ve öfkeyle dolu, yırtıcı pençeleri aldırmadan onları doğradıkça doğrayan bir adam gibi. İşte kölelerin ruh hali de böyleydi, onlar savaşmaya hazırdılar. Ve Brennus'un çılgın kardeşi bütün gece köle hatlarının arasında dolaşıp efendilerin üzerine yürüdüklerini, artık saklanmayacaklarını ve geri çekilmeyeceklerini haykırarak köleleri ateşlendirdi. Onlar yenilmez değil miydiler? Ve onlara çarmıhtaki Brennus'u anlattı ve habire yaşanan geri çekilişler sırasında arkadan yakalanıp ağaçlara çivilenen ölülerini hatırlattı. Ve Lucania gölü kıyısındaki kıyımı anımsayan Galyalılar öfkeyle haykırdılar. Ve Trakyalılar bile uyumaya giderlerken savaşacaklarına dair büyük yeminler ettiler. Ve tüm köle kampı uykuya daldı. Ne idüğü belirsiz bir şarapla sarhoş olan adamlar karanlık bir vakitte diğerlerini uyandırdılar. Uyananlar dişlerini gıcırdatıp kılıçlarını daha yakınlarına koydular. hararetli bir huzursuzluk ve vahşi bir şefkatle yatıyorlardı kadınlarının yanında o gece. Ve gece devam ediyordu. Cleon yatağında döndü. Nemli rüzgar hararet vermişti. Dışarıda kampın sessizliğini gözledi. Gözleri ışıksız doğuya uzanarak. Krasüs, ona tattırabilecekleri en büyük yenilgiyi tattırmışlardı. Bunu bir daha yapmaları mümkün değildi. Greg kalkıp bir meşale yaktı ve bir kutunun içinden iki yazı tomarı çıkararak görmeyen gözlerini onlara çevirdi. Bunlar Platon'un devleti ile kendi Lex Servorum'uydu ve içinde onları tekrar gözden geçirme arzusu doğdu. Fakat gözleri kısa süre sonra yorgunluktan bulanmaya başladı ve yazıları kaldırdı ve meşaleyi söndürdü ve yattı. Savaşmalıydılar, dağlara dönmek mümkün değildi ve Strategos'un kafasında Scrofas'ı tuzağa çektiği zaman planladığı gibi kolay ve güvenilir bir yol yoktu. Savaş, aynen insanların yağmura ve güneşe ve güçlerini yiye yiye tüketen şu obur dünyaya karşı verdiği gibi. Nefret, aynen insanların karanlıktan ve soğuktan, acının deliciliğinden ve kıtlıktan ve ölümden ettiği gibi. Ve bir an aklından kendi eski fikirleri geçti. İnsanları hevesle anlattı ve artık pörsüyüp giden ve dönüp uykuya daldı kalbi kırık. Ve yağmur geceyi yıkamaya devam etti. Kadeşli Gershom doğum yapma vakti iyice yaklaşmış Judith kadının yanı başında uzanmış halde onun sesini dinliyordu. Ve sakalını taradı seyiren parmaklarla, nefretle ve giderek artan bir öfkeyle. Geçitlerin ardında bekleyen canavarı düşündü. O canavar ki daha doğmamış olanı parçalayıp midesine indirecekti. O canavar ki onları öldürmeden onlar onu öldürmeliydi. Uyu şimdi, fakat yarın. Ve Tütül az uyudu o gece. Ara ara kestiriyordu Velites komutanı. Gözleri uzakta boğazın öteki ucunda görünen Krasüs'ün kampının nöbetçi ateşlerindeydi. Zihninden kol kolkun bir yüksek rahibi, kendisi tarafından öldürülen, işkence edilen efendiler ve Roma kentinde üzerinde dumanlar tüten altarlar geçiyordu. Ve kalın dudaklarını yaladı ve ertesi günü bekledi. Ve yağmur yağmaya devam etti. Kalabria'nın düzlüklerine ve Lucania'nın üzüm bağlarına varana dek Petelia ve tepelerinin üzerini saran hafif yumuşak bir çarşaf gibiydi. Ve yeryüzü onun gelişiyle silkinip uyanmıştı. Ve Spartacus deliksiz bir uyku çekti. Tamamen boşalmışlığın uykusu.